Ayrım 36. Sayfa 282. Zeyd kitaptan okumayı bıraktı. Nitekim Heraklius'un tahmin ettiği gibi Hicri takvimin 16. yılının sonunda miladi takvimde 638 senesinde Müslümanlar kutsal şehrin idaresine sahip olmuşlardı. Başpiskopos Sofronius, peygamberin arkadaşı 2. halife Ömer'e şehrin anahtarlarını teslim etmişti. Sonra da kendisini kutsal şehrin merkezine götürerek kutsal yerleri göstermişti. Hazreti Ömer'in şöhreti, tarihin en büyük hükümdarlarından birisi olarak tüm doğuya yayılmış bulunmaktaydı. Eski tarihçiler bu vesileyle Bizanslıların onun huzuruna altın işlemeli değerli ipek yazmaktaydılar. Öte yandan Halife Ömer, Medine'ye göç ettiği zamanlarda giydiği yamalı beyaz harmaniyesini çıkarmak istememişti. Büyük hükümdar, yenilgiye uğramış şahsiyetlerin karşısına haşmetli ama basit bezlere sarılı olarak çıkmıştı. Bu davranışı büyük hayrete ve Müslümanlara yönelik kinayelere neden olmuşsa da, kimi Hristiyanlar Ömer'in İsa peygamberin kutsal fakirliğini ve sadeliğini herkesten daha fazla temsil ettiğine dikkat çekmişlerdi. Sofronius, halifeyi Hazreti İsa'nın mezarına götürmüştü. Tam da namaz saatine denk gelmişti bu ziyaret. Başpiskopos, halifeyi kilisede namaz kılmaya davet etmişti. Herkesi hayretler içinde bırakarak reddetmişti Ömer bu daveti. Eğer kilisede namaz kılmayı kabul ederse, diğer Müslümanlara örnek teşkil edeceğini, onların da aynısını yapmaya kalkışacağını ve kiliseyi camiye dönüştüreceklerini belirtmişti. Yerden bir taş almış ve olabildiğince uzağa fırlatarak düştüğü yerde İsa peygamberin mezarından az uzakta açık havada namaz kıldırtmıştı. Daha sonra da onun adını taşıyan bir cami inşa edilmişti o noktada. Birkaç gün sonra Hristiyanların dini ve kiliseleriyle ilgili görkemli bir ferman hazırlatmıştı. Halifenin sözleri tüm Kudüs'te çınlamıştı. Halife Ömer tüm Hristiyanlara, şahıslara, mallarına, kiliselerine, haçlarına, hastalarına, azizlerine ve aynı imanı paylaşan herkese emniyet ve korunma garantisi vermektedir. Kiliselerine Müslüman asker konulmayacaktır. Hiç kimse kiliselerine ve içindekilere, mallarına, haçlarına ya da onlara ait olanlara zarar vermeyecektir. Hiç kimse Kudüs halkını imanlarını terk etmeye zorlamayacak ve hiçbirine kötülük yapmayacaktır. Zeyd, mangala attığı kalemin tümüyle yanıp tükenmesini seyrederken, "Ah Kudüs, ah Kudüs!" diye alçak sesle tekrar etmekteydi. Filistin'deki çocukluğunu sevinçle hatırlayan oğlu, "Babacığım, madem bu kadar seviyorsun Kudüs'ü, neden döndük ki buraya?" diye sordu. Zeyd, "Biz insanların istekleri izafidir sevgili oğlum," diye cevap verdi. "Önemli olan Allah'ın istediği şeyleri istemektir. Şimdi sana anlattıklarımı dinleyince bunu kolayca anlayacaksın. Ben daha Kudüs'teyken ordumuzun bir kolunun Çin'e gitmek üzere İran'ı geçmek için hareket edeceğini öğrendim. Görev tehlikeli olsa da onlarla birlikte gitmeyi düşünmekteydim. Bu, bilgi ve tarih kaynayan toprakları görme düşüncesi beni çok heyecanlandırıyordu. Ama yolculuktan bir akşam önce garip titremeler ve baş dönmeleri yaşamaya başladım. Ve annenden beni sıcak tutacak bir burnuz ve olası bir hastalığı engelleyecek bir şeyler istedim. Sen o zamanlar pek küçük olduğun için muhtemelen hatırlamazsın. Kerime bozuk bir ifadeyle bir adamın kapımıza benim için burnuz getirdiğini söyledi. Harice, hayal meyal hatırlıyorum galiba baba. Bir yabancı gibi giyinmiş, uzun boylu ve etkileyici, sakalı ve saçları siyah bir adamdı, dedi. Evet, gerçekten de böyle biriydi. Bu garip rastlantıdan ötürü çok şaşırmıştım ve burnusu getirmek üzere bana doğru geldiğinde şaşkınlığım daha da arttı. Ebu Ümame'nin cübbesini tanımıştım ve neredeyse bacaklarım tutmaz haldeydi. İşte o zaman adamın Hızır, o mübarek zat olduğunu idrak ettim. Harice'nin hafızası umutsuzca her şeyi tümüyle kaydedemeyecek kadar erken bir yaşa kadar uzanan anıları hatırlamaya çalıştı. İlk konuşan babası olmuştu. Ey Allah'ın sevgili kulu, ziyaretini neye borçluyum? Misafirin ses tonu sakin ama kararlıydı. Peygamberin sahabelerinden çoğunun ölmüş olduğunu biliyorsun. Biliyorum. Maalesef Yemame'deki riyakarlara önderlik eden yalancı peygamber Müseylime komutasındaki ordu ile savaşta ölen asil şehitler arasında Yezid ve Bureyde de vardı. O halde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mezarının yanında Kur'an'ın tümünü yazıya dökebilecek ve insanları İslam'ın kurallarına göre yargılayabilecek olan kimlerin kaldığını söyleyebilir misin? Zeyd bir an tereddütte kalmıştı. O ana kadar peygamberin bile herhangi bir imada bulunmamış olduğu bir görevi ifa edecek yetenekte olduğunu düşünmekten hep kaçınmıştı. Nitekim ashabın çoğu ezbere bilirdi. Ama artık olay değişmişti. Ashabın çoğu vefat etmiş bulunmaktaydı ve bu Kur'an'ın bazı bölümlerinin yerine konulamayacak biçimde kaybolmasına neden olabilirdi. Öte yandan Kur'an'ın tümünü yazıya dökme görevi ona kendi gücünün çok üstündeymiş gibi geliyordu. Doğru sözcükleri aramaya çalışırken başı sürekli dönmekteydi. Ya Hızır, bu ima ettiğini yapmak için gereken kuvveti ben nasıl bulacağım? Hemen yola çıkacaksın. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem önceki gibi şimdi de senin yanında olduğu için korkma. Şimdi git. Zira Halife Osman da seni çağırmak üzere. Hızır'ın konuşması biterken Zeyd, Ebu Ümame'nin cübbesini geçirdi üzerine. Aniden iyileştiğini hissetti. Tüm gücü yerine gelmişti. Birkaç saat sonra ailesi Medine'ye doğru yola çıkmaktaydı. Haricenin hafızasında o olayın ayrıntıları, tıpkı bir avcının avını kovalaması gibi bir bir canlandı. Harice, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bize yollayan Allah'ın hürmetine. Babacığım, eğer Allah'ın isteğini yerine getirip Kur'an'ı yazıya dökmemiş olsaydın, dünya çok büyük bir zarara uğrardı, dedi. Zeyd, mütevazı biçimde gülümsedi. Belki de abartmıyorsun. Gerçek şu ki bundan en büyük zararı benim nefsim görürdü. Baba oğul hafif bir yemek yedikten sonra sayfaları bağlama işini bitirerek Kur'an'ı çoğaltmak suretiyle tüm İslam dünyasına dağıtacak olan Halife Osman'a teslim ettiler. Daha sonra da İslam dünyasının sınırlarının genişlemesiyle dünyanın dört bir yanına dağılanlar dışında hayatta kalmış olan ashabın toplandığı Mescid-i Nebevi'ye doğru yola koyuldular. Ama burada özellikle alimler ve en dindar kişiler toplanırdı. Mescide bakan odalardan birinde ölümün kendisini bulduğu yerde gömülü olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mezarı çevresinde uzun süre kalırlardı. Zeyd ve oğlu Allah'ın adını zikreden bir grup mümine yaklaştılar ve birkaç metre uzakta durdular. Kur'an'da yer almasa bile Allah'ın Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme zikir çekilmesiyle ilgili söylediklerini bilmek ister misin? Tabii ki baba. Bir keresinde peygamber zikretmekte olan grubun yanından geçerken Allah'ın usta gezginler gibi dünyayı dolaşarak Allah'ın adını tekrarlayan mümin topluluklarını arayan melekleri vardır. Bu ibadet eden topluluklardan bir tanesini bulan melekler, müminlerin arasına katılarak onları kanatlarıyla sararlar ve en yakın semaya kadar olan alanı doldururlar. Zikir bittiğinde de arşa dönerler. Burada Yüce Allah onlara her ne kadar her şeyden haberdar olsa bile, ''Nereden geliyorsunuz?'' diye sorar. Yeryüzünde seni tesbih eden, senin ululuğunu tasdik eden, sana hamd eden ve senden talepte bulunan kullarının yanından geliyoruz. Ne talep ediyorlar? Cenneti talep ediyorlar. Görmüşler mi? Hayır Rabbimiz. Görmüş olsalar ne olurdu? Korumanı talep ederlerdi. Neye karşı? Cehennemin ateşine karşı. Ateşi görmüşler mi? Hayır. Görmüş olsalar ne olurdu? Senden af dilerlerdi. İşte bu noktada Allah meleklere, ben onları affediyorum, istediklerini kendilerine vereceğim ve neden korunmak istiyorlarsa ona karşı koruyacağım der. Meleklerden biri araya girerek, Allah'ım ama aralarında bir günahkar bulunuyor, oradan geçerken aralarına katılıvermiş der. O zaman Allah meleklerine döner ve madem ki aralarına katıldığı kişiler, toplantılarına katılan kim olursa olsun asla bedbaht olmayacak kişilerdir, o halde ben de onu affediyorum diye bildirir. Harici işittiklerini düşünerek bir süre hareketsiz kaldı. Sonra gözlerini babasına kaldırdı ve bakıştılar. Zeyd, oğlunun hikayenin özünü kavradığını anlamıştı. Birlikte ilerleyerek dua edenler arasına, çemberde kendileri için açılan yere oturdular. Çembere çoğu genç başkaları da katıldı ve gecenin ışıkları mescidin üzerine inene kadar Allah'ı zikretmeyi sürdürdüler. Namazdan sonra mescitten çıkmaya hazırlanan Zeyd ve oğluna, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mezarının yanında toplanan çemberde bulunan 6 genç yaklaştı. Zeyd, aralarından asaptan bazılarının çocuklarını ve akrabalarını tanıdı. Daha yaşlıca olan Said konuşmaya başladı. Ey peygamberin asil vahiy katibi ve yoldaşı olan Zeyd, önemli bir konuda fikrini almak istiyoruz. Buyurun, sorun. Peygamber Efendimizin vefatından sonra pek çok şey oldu. İslam tüm dünyaya yayıldı ama İslam toplumunun bağrında çok da bölünme ve hatta savaş yaşandı. Peygamberimizin savaşmış olduğu haksızlık ve cehalet zorba bir biçimde hortluyor. Maalesef haklısın. Said konuşmasını, aramızda uzun uzun konuştuk ve dünyadaki bozulmadan ve nefslerdeki kötülükten kaçınmanın tek yolunun Allah'ı ve şeriatını tanımaya çalışmaktan geçtiğini anladık, diye sürdürdü. Ve harice de bizden biri, diye bağırdı. Zeyd biraz şaşırmakla beraber, gurur duydum, dedi. Allah'ı tanımamızı sağlayacak ve Kur'an'ı, peygamberin sözlerini, şeriatı ve adaleti bize öğretecek bir mürşide ihtiyacımız var. Çocuk nefesi kesilmiş gibi bir anda sustu. Zeyd devam etmesini teşvik ederek, çok mantıklı sözler, dedi. Ama sözü harici aldı ve tereddüt etmeden konuştu. Ben ve din kardeşlerim, peygamberimizle Hudeybiye'de yaptığın andın ruhani etkisini bize de aktarabilir misin ve senin denetimin altında zikir yapabilir miyiz diye sormak istiyoruz sana. Sen de bizim için Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana olduğu gibi bir mürşid olabilir misin? Zeyd, sırtını mescidin sütunlarından birine dayayarak oturdu ve çocuklara da aynısını yapmalarını işaret etti. Yeni yakılan kandillerin titrek ışığı altında uzun uzun yüzlerini inceledi. Karşısında son derece samimi yüzler durmaktaydı. İşte böylece Zeyd için yeni bir macera başlamış oldu. Kendisinin öğrendiklerini bu çocuklara öğretecekti. Birkaç yıl sonra 656 yılının Haziran ayında, yani Hicri takvimin 35. yılında halifeye karşı duydukları kıskançlık ve çekememezlikle isyan eden bir grup adam ayaklanarak Zeyd'in kendisine verdiği Kur'an'ı okumakta olan Halife Osman'ı kendi evinde şehit ettiler. Bir önceki Halife Ömer de cinayete kurban gitmişti ama onun durumunda tek bir kişi söz konusuydu. Artık İslam toplumu içinde bölünmeler oluşmaya başlamıştı. Nitekim Hazreti Peygamber'in amcasının oğlu ve damadı olan Hazreti Ali, halife olarak seçildiğinde herkes bu seçimden hoşnut kalmadı ve pek çok kişi karşı çıktı. Ve böylelikle de İslam'dan önce Medine'yi kana bulayanlar gibi acılı bir çatışma süreci başladı. Pek çok çarpışmadan sonra 660 yılında, yani Hicri takvime göre 40. yılda Halife Hazreti Ali'nin Irak'ta şehit edilmesiyle de 4 halife, yani Hulefai Raşidin devri kapanmış oldu. Toplum içindeki bölünmeler ve hizipleşmeler artarak sürdü. Politik durum ancak bir sonraki yüzyılda Abbasiler adı verilen büyük ailenin zuhur etmesi ve uzun yüzyıllar boyunca halifelik makamında kalmasıyla dengeye oturdu. İslam toplumunun Hazreti Peygamber'in vefatının ardından göğüs germek zorunda kaldığı sorunlar karşısında Zeyd, sosyal hayattan tümüyle çekilmek istese de birlikte yalnızca ve yalnızca eğitimleri ve manevi gelişimleri kendisine emanet edilen çocuklar sayesinde kendinde işine devam etme gücünü buldu. rehberliği altındaki bu çocuklar ileride büyük alimler olacak ve Medine'nin 7 hukukçusu olarak ünleneceklerdi. Ünleri öylesine büyük ve evrensel boyutta olacaktı ki, değerli görüşlerini öğrenmeden hiçbir halife ya da idareci önemli bir karar almaya cesaret edemeyecekti. Bu 7 alim sayesinde pek çok haksızlık önlendi. Gelecek nesiller onları Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına layık öğrenciler olarak hatırlayacaktı. Nitekim bir keresinde peygamber şöyle demişti. Alimin mümine olan üstünlüğünün ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğüne eşdeğer olduğunu unutmayın. Peygamberlerin mirasçıları alimlerdir. Peygamberler miras olarak dinarlar ya da dirhemler bırakmazlar. Miras olarak yalnızca bilimi bırakırlar. Ve bunu kim alırsa en büyük lokmayı kapmış olur. Ayrım sonu. Sayfa 289.